Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Bu cümle çok önemli, 6 yıldır kuruyorum ama dün önemini bir kez daha anladım. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın, herkes izlediği mecradan paylaşsın. Nereden takip ediyorsanız yayını, Facebook'tan takip edenler oradan yapabilirler, periskopçular buradan yapabilirler. Ben Twitter üzerinden yapacağım, oradan çağıracağım herkesi. Gelin konuşalım diyeceğim. Konuşalım ki bugünün yayın başlığındaki ifade anlamını bulsun bir parça. Merak etmeyin, böyle özel bir yayın falan olmayacak. Burada yani yaşadığımızı kendi açımdan falan anlatacak değilim. Sadece bugün biraz bu yayına, bu ve benzer yayınlara neden ihtiyaç duyduğumuzu bence konuşmak zorundayız. Çünkü dün sabah burada yaptığım yayının ardından ya çok beklediğim bir şeydi bu. Hiç şaşırtıcı değil. Hatta burada anlattığım zaman çoğu insanın inanmadığı bir şey. O yüzden yaşanmasına sevindim demeyeyim. O çok manyaklık olur ama en azından insanlar gördü, gösterebileceğim diye anlatma şansına sahip. Bugün burada kendileri çok açık yüreklilikte yazdıkları için, hani maillerini falan paylaşacağım insanları, görüşlerini burada anlatacaklarını falan açık açık söyleyeceğim. Yani onlar da biliyorlar. Şimdi dün cumartesi gecesi saat 22.54'te, 11 diyelim de biz ona. Mustafa Sarıgül'e bakarsan gece saat 03. Hangi türküyü söylerken kim üfledi bilmiyor ama gece saat 03'te çıkmış mesela. Ama saat 11'e doğru emekli 104 amiralin önce bir WhatsApp grubundan başladığı yazışmalarını, sonra bir bildiri haline, bir açıklama haline dökmeleri ve ardından yaşananları konuştuk. Ve şunu anlatmaya çalıştım iki yayın boyunca. Ya kardeşim, şimdi Ayasofya Camii imamının konuştuğu, abuk sabuk bilmem kimin konuştuğu, ki dün bu olay yaşandıktan sonra pazardan itibaren hani Ruşen'in söylemiyle Erdoğan'ın arkasına hizalanan tipik insanlar, ama ben şöyle tarif etmeyi uygun buluyorum. Bu topraklarda hep güce tapılır. Her zaman güçlünün kıçının dibinde olmayı marifet zanneden insanlar. Her koldan insanlar. Sakın bunu AKP'lilerle falan özdeşleştirmeyin. Bunun sadece solcusu yoktur. Takla atarak yanına gelirler direkt. Güce tapanlar, yani Kadıköy İlçe Tarım Müdürlüğü bile açıklama yaptı. Niye? Bir telaş. Herkes bir şey söylemeye, bir şey çıkartmaya çalışıyor. Ama bununla birlikte işin bir de karşı boyutu var. Yani burada anlatılan hikayeyi hiçbir şekilde anlamayan, kabul etmeyen ama buna rağmen çıkıp bunun konuşulmasını engelleyen insanlar, engellemeye çalışan insanlar. Dün o kadar çok sayıda mail aldım ki, hani bekliyordum, söyledim ama yayının başlığındaki ifade benim için çok önemli. Ben patronsuz yayın derken her türlü patronu kastettim. Bunun içinde siz de varsınız. Ben de varım. Kimse kimsenin patronu olamayacak. Ama burada yapılan işe, toplumun diğer bölümünde yapılan işle aynı muameleyi yapacak olursanız o zaman bir parça sıkıntı oluyor. Mesela Sayın Oktay Varlığer, dün mailler arasından onunkisini seçtim. Çünkü böyle benzer 60 tane belki mail gelmiş. İlginç bir durum var. Bizde gerçekten çok ilginç bir durum var. Mesela herkes bu yayınla ilgili şöyle bir şey hissediyor. Ben burada konuşulanlarla ilgili istediğimi söylerim, istediğim tonda söylerim ama senin söylediğin her şeye karışırım. Sen söyleyemezsin. Oktay Bey, çok teşekkür ediyorum mailiniz için. Merhaba Ünsal Bey, ilk videonuzu izlerken neden sinirlendiğimi anlamadım ama sinirlendim, çok net. Akşener'e sinirlendiğim kadar sinirlendim. Vallahi bu bir kere büyük haksızlık. Çünkü tuhaf bir şey hissettiniz mi bilmiyorum ya da duydunuz mu Oktay Bey? Ben yayının içinde Meral Akşener'in yaptığı zevzekliğe zevzeklik demiştim. İlginç. Sinirlenmeye hazır oturmuş olabilir misiniz acaba? Bir ihtimal. Şu an ikinci videonuzu izliyorum. Gece size mail yazan insanların görüşlerini teatral tonlamalarla ekrana taşımanız çok itici. Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmadım. Gerçekten yapmadım. Yapsam buna devam ederim ve zevkle söylerim bunu. Bir şey yaptıysanız durun arkasında. İkinci videonuzu tekrar izleyin lütfen. Eleştiriler karşısında çok dikkat edin lütfen üsluba. Eleştiriler karşısında nasıl çuvalladığınızı göreceksiniz. Tutuldunuz, konuşamadınız, programı yapamadınız, bitse de gitsek oldunuz. Dünkü ikinci yayın bir saat sürdü. Hani beyefendinin tutuldunuz, konuşmadınız, bitse de gitsek oldu dediğiniz yayın var ya, bir saat sürdü beyefendi. Bence siz hazır geldiniz ekrana. Neyse, çok önemli değil. Tek değilsiniz çünkü. Ve ben bunu bekliyordum. Bu sıkıntı değil. Patron derken her türlü patronu kastettim. Siz de dahilsiniz buna. Sakın kendinizi bunun dışında tutmayın. 85. dakikada şampiyonluğa giden takımın aman son dakika golü yemeyelim telaşını andıran birinci videoda evet, ana fikirden uzaklaşıp üstenci hitap şekline takılarak tarafsız kaldınız. Bir dakika ya. Ben burada tarafsız kalmakla bir suç mu işledim? Kaldı ki tekrar söylüyorum, o üstenci dile her yerde her zaman karşı oldum, hala karşıyım. Bakın beyefendi, Oktay Bey gibi düşünen sevgili izleyiciler. Türkiye'de şöyle bir durum var. Herkes kendi kutsadığı grup tarafından fırça yemeği göze alıyor. Ciddi söylüyorum, sesini çıkartmıyor kimse. Yani daha önce defalarca örneğini verdim ya, bizim dışımızda hiçbir toplumda yok. Askerden gelip ağzı burnu kırıp, ya bizde bir başçavuş vardı, çok baba adamdı, çok dövdü ama çok da seviyordu bizi diyen başka bir manyak kitle yok yeryüzünde. Ya da aynı şekilde reis diye peşinden gittiği insanın yaptığı bütün hataları, Türkiye'de vaka sayılarının sadece bir ay içinde 2,5 kat artmasını göz ardı edebilecek şekilde görmezden gelen manyak bir kitle yok. Ve herkes kendi kutsadığı insanın arkasından gidiyor. Onun için hemen bir şey bulmaya hazır. Nasıl bir şey? Hani burada beyefendi diyor ya, durun devam edeyim de sonrasında anlatayım. Hem yağmur yağsa mağduriyet yaratırlar, suyu kessen bereketsiz sen olursun diyeceksiniz. Evet, ben söyledim bunu. Hem de sudan mağduriyet devşiren aynı kitle için neden bir sebep daha yarattınız diyerek kendinizle çelişeceksiniz. Kardeşim, sevgili Oktay Bey, dün 500 kere söyledim. Bunun bir de şu versiyonu var. İnsanları çomar diyerek aşağılıyorsunuz. Hayır, onlar çomar. Çomarillo, adına ne derseniz deyin, insan falan değil o. İnsan dediğin düşünür. Eğer hani kendini din üzerinden tanımlıyorsa, kutsal kitabın başında yazdığı gibi okur. Yapmıyorsa bunları, çomardır o. A'sından Z'sine kadar. Ben o görüşün arkasındayım. Ama burada söylediğiniz hikaye var ya, bu bir çelişki falan değil ki. Çünkü yayının içinde dün defalarca burada yaratılacak mağduriyetin çomarillolar açısından olmadığını anlattım. Acaba siz anlamamak üzere oturmuş olabilir misiniz Oktay Bey? Diğerleri gibi 500 insan, ya en az 500 kişi daha var bununla birlikte, abartmıyorum. Bunlardan en az 250-300'ü maile dökmüş durumda. Bir bu kadarı sosyal medya üzerinden yazdı. Mesaj atanlar var, WhatsApp'tan yazanlar var, tanıdıklarım var. Daha bitmedi. Bakın, bu cümleyi kurmuş olmama rağmen. Hem aranızdan bir kişi bile çıkıp bu yazı böyle yazılmaz demedi mi diyerek defalarca metnin kenarından geçeceksiniz. İşte bu olmadı, burada duracaksınız. Ben metnin kenarından falan geçmedim. Bu yaptığınız düpedüz haksızlık. Çünkü ısrarla şunu söyledim, bu yayını izleyenler de dahil olmak üzere, bugün bu konuyla ilgili köşe yazısı yazmış olanlar da dahil olmak üzere, en az %90'ı açıp o metni okumadı. İsterseniz bakabilirsiniz. Hani almışsınız ya burada şu dakikaya kadar, buraya kadar bilmem ne diye. Ben bunu söylemedim. Tam tersine okumadan konuşuyorlar insanlar diye. Ben o metni 4 kez okudum. 4 kez. Ve size bir şey söyleyeyim mi? İler tutar bir yanı yok. Şimdi şunu söyleyeceksiniz. Ben de kurdum aynı cümleyi. Bu insanların konuşmaya hakkı yok mu? Var. Var. Hakları var, elbette var. Orada görev yapmış, orada çalışmış, bu işin A'sından Z'sine kadar içinde olmuş insanlar. Elbette görev yapacaklar. Ama takıldığınız şey var ya, o üstenci dil. Sonuna kadar karşısındayım. Sonuna kadar. Bilmem ne yapılmıştır, değerlendirilmiştir. Nerede değerlendiriliyor bu Oktay Bey? Haberiniz var mı? Hani bana diyorsunuz ya, yani bunun farkında bile değilsiniz falan diye. Nerede değerlendirildiğini biliyor musunuz? Bakın, bana inanmayacaksınız. Biliyorum içinizden bazıları inanır gibi görünüp inanmayacak. Hiçbir beis yok. İnandığınız, durduğunuz yerden ben size cevap vereyim. Yani benim yapmama çok gerek kalmıyor. Buna isterseniz tesadüf deyin, inançlı biriyseniz tevafuk deyin. Çok önemi yok. Bugün İsmail Saymaz köşesinde gözaltına alınan emekli amirallerden Atilla Kezek'le önceki gün görüştüğünü söyleyerek onun anlatımına yer vermiş, sorulara ve cevaplara. Lütfen dikkatli dinleyin. Açıklamayı nasıl hazırladınız? Amirallerin WhatsApp grubunda değilim ben. Gönderdiler, katılırım dedim. Nerede hazırlanmış efendim açıklama? Efendim? Amirallerin WhatsApp grubunda. İşte karşı çıktığım hikaye bu benim. Dün burada sabah açık açık konuştuğumuz gibi. WhatsApp grubunda yazılmış, çizilmiş, oluşturulmuş bir metnin peşinden koskoca Türkiye sürükleniyor. Ben bunun A'sından Z'sine kadar karşısındayım Oktay Bey. Burayı anlayın diye söylüyorum. Saat 9.11. Yayının da başlangıcı üzerinden 11 dakika geçti. Lütfen iyi anlayın. Hani diyorsunuz ya time code tutuyorsunuz. Anlayın burayı. Bir amiralin sarıkla görüntülerinin çıkması rahatsızlık yarattı. Herkes de, ben de dahil, burada yayında da konuşmuştuk. Montreux ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istedik. Montreux, Karadeniz'de gemi sayısını, savaş gemilerinin süresini belirten anlaşmadır. Kanal İstanbul'dan dolayı Montreux ortadan kalkmaz ama bunu gündeme getirebilir. Allah Allah. Kalkmaz ama gündeme getirebilir. Çok özür diliyorum Atilla Bey. Kalkmayacağını biliyorsunuz. Yani Montreux'un asla yok olmayacağını biliyorsunuz. Ama gündeme getirebilir, öyle mi? Dün yaşanan Erdoğan'ın yaptığı basın toplantısını izlediniz mi? Hayır, sakın öyle düşünmeyin. Ben demiştim falan demeyeceğim. Cümleleri duydunuz. Bunu anlamamak için aptal olmak lazım. O cümleleri kuracağı zaten belliydi. Ama şunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sonra kendisi de R'ye taktı, anaryayı yaptı. Ondan sonra Montreux'den vazgeçilmesi söz konusu değildir dedi. Biz ne konuştuk burada? Beyefendi de söylüyor, Sayın Atilla Kezek de söylüyor. Bitmedi. Daha önemli bölümüne gelmedik. Romanya ve Bulgaristan Amerika'nın üssü haline geldi. Aklına insanın şu geliyor. Bu amirallere haddini bildirin mi dedi Amerika. Allah Allah. Amerika dedi. Peki açıklama neden gece yayınlandı? İsmail Saymaz soruyor. Zamanlama yanlış. Milletin eline malzeme vermek oldu. Duyabildiniz mi acaba? Bir daha okuyayım mı bu bölümü? İsmail Saymaz soruyor. Açıklama neden gece yayınlandı? Zamanlama yanlış. İnsanların eline malzeme vermek oldu. Oktay Bey ve Oktay Bey gibi düşünenler. Dün ben bu cümleyi kurdum diye çok ağır linç yedim. Ya umurumda mı? Hiç değil. Baştan da söylemiştim zaten. Zaten umurumda değil de. Bitti mi? Bitmedi. Benim çok sevdiğim bir dostum var. Kendisini uzun süredir tanırım. İyi, sağlam bir Atatürkçü olduğunu da bilirim. Ama bakın dün gece mesela sevgili Kaya Boztepe Amerika'dan şöyle yazmış. İyi de kardeşim, hırsızın hiç mi suçu yok? Ünlem, biraz fazla yüklenmedin mi? Ünlem, keşke herkes tepki gösterse ünlem. Aynı şeyleri söylüyoruz. Bu yayında defalarca bu cümleyi kurdum ben. Hani sen öfkelisin, sen şöyle söylüyorsun diye insanlar. Keşke sen bir parça öfkelensen de ben yapmak zorunda kalmasam güzel kardeşim dedim. Sözlükler mözlükler bunun için linç ettiler. Oktay Bey, sevgili Kaya, görebildiniz mi acaba? Benim söylememe gerek yok. Kendi de söylüyor beyefendi. Ama Türkiye'de öyle bir grup var ki, dedim yani reizin yaptığı ne olursa olsun koşulsuz kabul eden kitle gibi. Onun tam karşısında. Mesela askerin söylediği her şey. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun söylediği her şey. Doğruymuş gibi hareket eden insanlar var. Ya bu tarihin akışına ters. İnsanlık niye yaşadı o zaman? Biz niye yaşadık? Niye bizim bilgi birikimimiz var? Neden bir şey biriktiriyoruz? Neden kültür biriktiriyoruz biz? İnsanların yanlışını söylemek neden bu kadar zor? Atilla Kezek diyor ki, o hataydı, o saatte olmamalıydı. Şöyle bir cevap geliyor kamuoyundan. Hayır, hata falan değildi, deme bunu. Deme, hata değil. Ya ne demek hata değil ya? Ne demek? İstedim ki bugün burada kısa bir Z raporu alalım. Hakikaten kim ne kazandı, kim ne kaybetti? Hiç eğip bükmeden konuşalım. Hiç. Bunu söyleyelim. Bakın, gücü kontrolünde ne olduysa oldu da yine eski amiraller gururumuz, acık yaşlandılar, olur böyle şeyler. Beyefendi, burası emekli subaylar lokali değil. Anlatabiliyor muyum? Burası emekli gazeteciler lokali de değil. Burada hiç kimsenin ülke adına tırnak içinde saçmalama lüksü falan yok. Dün yayında 30 dakika boyunca, sonraki yayında da beyefendi Oktay Bey takip etmiş, kendisi görmüş. İkinci yayında hani bitse de gitsek deyip kaçarken ben çuvallamışım, sıkınmışım falan filan, o bölümde de anlatmıştım gerçi ama Türkiye'de artık siyasetin gelip bu kadar seçime odaklandığı bir durumda şu saçmalığı yapmaya kimsenin hakkı yok. Bir daha söylüyorum bunu. Bu saçmalığı yapmaya kimsenin hakkı yok. Tam da Atilla Bey'in söylediği gibi, Atilla Kezek'in söylediği gibi. Yani diyor yani kaldırılabilir mi Montreux? Kaldırılamaz da gündeme getirilebilir. Ne yapalım gündeme getirilir diye, tartışılır diye. Tartışma sonuç vermeyecek. Türkiye'de bizim tartışmamız gereken bu değil ki. Sizin çuvallamanız yüzünden koskoca Türkiye gündemini kaybetti dün. Biz ne konuşuyoruz şimdi? Dün enflasyon açıklandı. %16'lık sabitlemiş bir enflasyon var. Artık Türkiye'de üreticinin elinde %30'luk kazık gibi bir enflasyon çakıldı kaldı. Kaldı ki o üretici üretemiyor. Sayenizde biz bunları falan konuşamıyoruz. Gerçekten. Ama sizin şakşakçılarınız sayesinde bunları konuşamadığımızı bile konuşmayalım isteniyor. Türkiye'nin çok daha büyük sorunları var. Hepsini oturup konuşmak zorundayız bunun. İğnesiyle çuvaldızıyla her şeyin takır takır konuşulması gerektiği bir dönemdeyiz. Ama dün Türkiye'yi tek başına yöneten insan çıkıyor sadece tek bir kelime üzerinden. Yani aksi halde kelimeleri üzerinden deniyor ki darbe mesajı veriliyor. Nereye bağlıyor bu hikayeyi? Gördünüz mü? Türkiye'de dün demokrasinin ayaklar altına alındığı bir günü yaşadık. Sayenizde yaşadık bunu. Gerçekten hiç eğip bükmeye gerek yok. Sayenizde yaşadık. 6 aydır mağdur olabilmek için her türlü taklayı atmış bir iktidar. Hiçbir şey beceremedi, eline yüzüne bulaştırdı ama öyle bir koz verdiniz ki eline. Aksi haldeden bu ifade çıktı. Bakın şu söylendi ya. Biz cübbeli amirali tasvip etmiyoruz. Zaten bu konuyla ilgili kurum kendi soruşturmasını da açtı. Ama aynı şekilde burada bu açıklamanın altında imzası olan insanların anası, babası, eşi, çocuğu CHP'de olan insanlar var. Bir dakika ya. Bir dakika, bizim asıl konuşmamız gereken bu değil mi? Suçun şahsiliği ilkesi. Dün Dünya Avukatlar Günü'ydü. Herkesin savunma hakkı vardır. Herkesin. Binlerce insan öldürmüş bir cani de dahildir buna. Herkesin savunma hakkı vardır. Ama temel nitelik şudur. Suç bireyseldir. Ceza da bireysel olmak zorundadır. Bakın Türkiye'yi tek başına yöneten insan oraya bağladı. A Haber'e çıkıp Türkiye'de kolluk kuvvetleri elinde olan insan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı bunları tekrarladı. Yani 10 gün önce söylediği, hani o meşhur hikayede tabaktan toz çeken şerefsizin olduğu hikayeden sonra anlattığı, başkalarının da, başka milletvekillerinin de yakınları, yeğenleri vardır çıksa, koz verdiniz ellerine. Tebrik ediyorum sizi. Ne olacak? Kim ne kazandı, kim ne kaybetti? Konuşalım. Bakın çok derin tahlilciler var. Ben onlardan değilim. Ben anlamam o işlerden. Vallahi ben sade suya, hani mahalli saz sanatçısı bir adam. Çok derin tahliller yapanlar var. Oradan onu yaptı, acaba bundan mı oldu falan diye. Hiç gerek yok. Ama şu kadar şeyi yapan insanlar. Tekrar söylüyorum. Komuta kademesine yükselmiş. Kurmay sınıfı ayrılmış. 104 amiralden bir tanesi bile Ukrayna üzerinden Sovyetler Birliği'nde Rusya'daki gelişmeleri takip etmedim ya. Hakikaten hani söylüyor ya Sayın Atilla Kezek. Ya bu Boğazlar Sözleşmesi kaldırılamaz. Ama tartışılabilir. İstediğini tartış ya. İstediğini tartış kardeşim. Sen değil misin düşünce özgürlüğünden yanayım diyen? Montrö tartışılmasın. Sen istemesen de tartışılıyor. Burada asıl olan bu değil ki. Şu anda Ukrayna üzerinden Amerika Karadeniz'i zorluyor. Bütün dünya görüyor bunu. En çok bu amiraller görüyor. Hayatlarını ona vakfetmişler çünkü. En çok onlar görüyor. Ama tam tersi böyle bir iş yapıyor. Nerede? WhatsApp grubunda. Gördünüz mü işin ciddiyetini? Ben söylemiyorum. İyi ki ben söylemiyorum. Çünkü ben söylesem beyefendinin söylediği gibi ben çuvallayacağım. Hani bitse de gitsek moduna geçeceğim direkt. Ya olmaz kardeşim, ben kaçayım. Ya ben bunu beceremedim diyeceğim. Öyle diyor Oktay Bey. Oktay Bey bir örnek. Sadece adıyla sanıyla çıktığı için ben de aynı şeyi söylüyorum. Bunu okumak bu kadar mı zor ya? Ben sadece bu kadarcık kafamla görebiliyorum. Bu işin üzerinde çalışmış, orada Karadeniz'de gemilerle savaş filolarının içinde yer almış insanların görmesi gerçekten bu kadar mı zor? Ben inanmıyorum buna. Birbirini gazlayarak insanlar nereye gidebilirin örneğidir dün yayınlanan. Önceki gün yayınlanan hikaye. Dün tartıştığımız hikaye. İnsanlar birbirini coşturursa ne olur? Bir daha söylüyorum. Ben patronsuz yayın derken her türlü patronu kastettim. Her türlü. Bu hiç değişmeyecek. İlk gününde de böyle oldu. Son gününde de böyle olacak. Her türlü patron. Ama bütün bunların içinde siz kendinize yakın olan, sizin tırnak içinde kutsal saydığınız, sizin laf söylenmesini istemediğiniz insanlar bulunmasın istiyorsanız siz yanlış yerdesiniz. Çok güzel programlar var. İnanın Halk TV'de, KRT'de, orada burada acayip güzel. Herkes birbirini alkışlıyor. Neyi alkışladığını kimse bilmiyor. Ama herkes birbirini alkışlıyor çünkü şundan emin. O ekrandaki insanlar ve onları izleyen insanlar aynı taraftan. Taraf? Vallahi taraf değişebilir, o sorun değil. Ama herkes aynı taraftan. Kimse birbirinin sırrını açık etmiyor. Hiç kimse. Kimse birbirinin yaptığı hatayı da söylemiyor. Böyle olunca ne oluyor? Çok derli toplu tıkır tıkır devam ediyor. Tıkır tıkır. Barış'ın yazısına ikinci bölümde değineceğiz. Meral Akşener'le ilgili iddiasına değineceğiz. Bugün konuşacak siyaset bunu. İstediğinizi yapın. Nasıl söylüyordu herkes rahatlıkla? Yani Amerika Birleşik Devletleri mi acaba burada bu amirallere haddini bildirin dedi falan diye. Rahat söyleyebiliyorsunuz. Şimdi öbür iddia da şey yapılacak, toplanacak. Ama bütün bunlar olurken biz bu Z raporunu almak zorundayız. Benimle alakalı değil bu. Bu Türkiye'de ifade özgürlüğünü savunduğunu söyleyen insanların ifade özgürlüğünden kendi istedikleri ifadelerini anlamaları üzerine konuşulmuş, söylenmiş bir takım şeyler. Bizim gündemimiz bu değil ki. Ne oldu? Dün bu kadar şey konuşuldu. Türkiye'yi tek başına yöneten insan açıkça insanları tehdit etti. Ailelerinden başkaları var bilmem ne diyerek. İçişleri Bakanı buna destek verdi. Biz ne konuşacağız bugün? Şu anda bu işin en büyük mağduru kim biliyor musunuz? Politika üretmemekle suçlanan Kemal Kılıçdaroğlu. Ciddi söylüyorum. En çok o mağdur şu anda. Çünkü onu sıkıştırdılar bir yana. Bakın Kılıçdaroğlu'nun baştan beri tavrı net. Yani buna gerek yok kardeşim, böyle bir şeye gerek yok. Ama sen bu işin mağduru olarak bir yandan Erdoğan tarafından sıkıştırılacaksın. Gereken açıklamayı yapmadı. Öbür taraftan bu insanlar tarafından politikasızlıkla suçlanacaksın. E nasıl, kim kaybetti o zaman bu işten? Kaybedeni gördün. O zaman kim kazandı? Nasıl canım, bunlar gariban emekli mi? Allah Allah. Gariban emekli. Yani bir grup insanın kahkahalar üzerinden baktığı gibi, ki bence gerek yok. 65 yaşın üzerinde insanlar bunlar, sokağa bile çıkamıyorlar. Ne darbesi diyorsun? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Dün defalarca kurduk o cümleyi. Bu bildirden, bu açıklamadan darbe çıkar mı? Ya WhatsApp grubunda bir yazışma, neyin darbesinden bahsediyorsun? Neyin darbesinden bahsediyorsun? Elbette çıkmaz. Ama buradan ülkenin gündeminin kayması çıkar mı? Bugünkü gazetelere bak, ne olacak? Ne olacak? Ne güzel, bakın. Avukat Akın Çelik galiba, değil mi? Metnin başlığı, zamanlamasını, yayınlandığı mecraya her şeyi konuştunuz. Metnin kendini neden konuşmuyorsunuz? Dün yayında ne anlattım ben? Akın Bey. Hakikaten ne konuştuk biz dün yayında? Tam da bu cümleyi kurarak üstelik. İnsanlar metnin bağlamının dışına çıkıyor diyerek. Neyi konuştuk biz? Metnin içinde karşı çıkabileceğiniz, anlatamayacağınız, ya da şunu bırakın. Bizim burada yayında konuşmadığımız hiçbir şey yok ki. Özellikle bu cümleyi kurdum işte. Bakın siz de rahatsız oluyorsunuz. Çünkü size dokunuyor bu. Siz istiyorsunuz ki o insanlar eleştirilmesin. Ya yaptıklarının akılla uzak yakın alakası yok. Bir daha söylüyorum bunu. Uzak yakın alakası yok. O kadar yok ki Mustafa Sarıgül bile anlıyor. Bence sadece bu bile yetmeli. Ama buna rağmen sizler, sadece Akın Bey özelinde söylemiyorum, başkaları, yazanlar, çizenler, o kadar dokunulmasını istemiyorsunuz ki bu insanlara. İşte tartışmadan dışarıda kaldıkları için tartışma sürekli eksik yürüyor. Oysa buna ihtiyacımız yok bizim. Tam da Atilla Bey'in söylediği gibi. Montrö kaldırılabilir mi? Kaldırılamaz tabii ya. Ama tartışılabilir. Bunun için yaratıldı yani bu kadar dalga, öyle mi? Ama tartışılabilir. Tartışılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu kadar. Koskoca ülke 72 saattir enerjisini neye harcıyor ya? Neye harcıyor? Ya neresinden tutarsanız tutun. Gencecik bir kadın İzmir'de hastanede yatak bulunamadığı için ölüyor mesela. Bir başkası intihar ediyor. Gencecik bir insan umutsuzluktan intihar ediyor. İşsizlik rakamları açıklanıyor yerle yeksan. Enflasyon açıklanıyor %16, üreticininki %30. Türkiye ekonomik anlamda batmış durumda. Ama buna rağmen 72 saattir konuştuğumuz şeye bak. Ha, şunu söyleyebilirsiniz şimdi. Konuşma kardeşim. Olmaz işte. Zaten istenen o. Birileri konuşmasın. Tamam, çuvallanmış olabilir ama konuşmayalım. Tam tersine bundan sonra bu tarz boş işler yapılmasın diye konuşulmak zorunda. Biz konuşmak zorundayız en azından. Herkesin dışında biz konuşmak zorundayız. Bazıları susacak, anlatacak. Ama biz kendi kaderiyle baş başa bırakılmış bir halk, Yani aşısı bile olmayan, ölüme terk edilmiş, sürü bağışıklığının bile ötesine geçilmiş, vaka sayıları artık patlamış, çıldırmış, şu anda dünyada nüfusa oranladığınız zaman günlük vaka sayısı artışında Fransa'dan sonra dünyada ikinciyiz ya. Ya bunun bir önemi var mı? WhatsApp grubunuzda bunları yazışıyor musunuz mesela? Düşünür müsünüz böyle bir şey? Türkiye'nin sağlık çalışanları ölüyor birbirinin ardına. Düşünür müsünüz böyle bir şey? Düşünmezsiniz değil mi? Çünkü bu âli menfaati devletin neyse sizin kafanızda âli menfaati budur. İçinden asla darbe çıkmayacak, darbe girişiminin D'si anlaşılmayacak, sade suya tit, saçma sapan bir metin üzerinden 72 saattir koskoca ülke bütün enerjisini harcıyor. Ne geçti elimize? Soruyorum. Vallahi yayının sonu bu olsun. Ne geçti elimize? Tartışma kültürüne mi katkıda bulunduk? Zannetmiyorum. Hani başlangıçta size Oktay Bey'in mailini okumuştum ya, onun kapanışına okuyayım. Tartışma kültürüne ne kadar katkımız olduğunu düşünelim. Sizi çok seviyorum. Nadir ışık kaynaklarımdansınız. Dostane eleştirilerimdir. Değerlendirmeye layık bulmazsanız affedin lütfen. Estağfurullah. Da ben dostane eleştiriyle nasıl çuvalladığınızı, tutulduğunuzu, konuşamadığınızı, bitse de gitsek olduğumu falan nasıl birleştirdiğinizi anlayamadım. Çok özür dilerim. Dostane eleştiriden ben anlamıyor olabilirim. Çok haklısınız. Olabilir. Ama hani sevgili Kaya diyordu ya, hırsızın hiç mi suçu yok birader diye. Onun adı hırsız zaten. Kafadan suçlu o. Başkasının malını, kendine ait olmayan bir şeyi çalmak üzere organize olmuş. O zaten suçlu. Peki burada evin kapısını açık bırakan, üstelik evin kapısı açık kalsın diye insanlar kendilerini kapın açık dediğine uyarmasına rağmen hiç bakmayan, tepeden insanlara çalışan, çatır çatır gömen insanların hiç suçu yok mu? Konuşmayalım mı onları? Ne farkımız kaldı o zaman? Hani hep burada anlatıyorum ya, ne farkımız kaldı? Ya AKP kongre yaptı, doğru, ama bunları konuşmayalım. Gündemde tutmanın kimseye faydası yok. Oktay Bey, söylediğinizin bununla hiçbir farkı yok. Sevgili Kaya, söylediğinin ondan hiçbir farkı yok. Gündemde tutmanın hiçbir farkı yok. Özellikle bugün bu yayını yapmak istedim. Ya bu bireysel bir şey değil. Türkiye'de bir alışkanlığı değiştirmek zorundayız biz. Demokrasiye inanç köklenecekse bu ülkede, eleştiriden azade kimse olmadığını kabullenmek zorundayız. Kendimiz de dahil olmak üzere. Hani hep konuşuyoruz ya 6 yıldır, önce içimizdeki faşisti öldürerek başlayacağız diye. Aynı şekilde eleştiri için içimizdeki insanı da çıkartıp koyacağız ortaya. Sen de dışarıda değilsin diyerek. Ama bunu yapamadığımız sürece taze suya tirit, yani sade suya tirit, insanlar havanda su dövmeye devam edecekler. Herkes kendine yakın olanı dinleyecek. Kendine yakın olan üzerinden hareket edecek. Diğerlerini görmeyecek. Ne olacak bu soruşturmada? Valla bu soruşturmadan hukuk içinde yürütülse, normal gözaltı süresi tamamlandıktan sonra hiçbir şey çıkmadan herkesin evine dönmesi lazım. Ama bu ülkede 1283 gündür sadece Gezi Parkı'ndaki eylemlere pizza yolladığı iddiasıyla, saçma sapan birilerinin kıçından uydurduğu bir iddiayla hapis yatan bir adam var, Osman Kavala. O yüzden hani hukuka inancı düşününce işte insan orada bir ayrım yapmak zorunda kalıyor. Çünkü ne bu metnin içinden bir darbe eleştirisi çıkar, bana kalırsa ne bu metnin içinden bir mantık çıkar, hiçbir şey olmaz. Ama burası Türkiye. Herkes kendi yandaşını yanına alıp onunla birlikte yürümeyi marifet zannediyor burada. Sonra herkes kendi penceresinden bakıp demokrasi istiyor. Kim güçlüyse diğerine demokrasi vermemeyi de kendinde hak görüyor. Diğerleri bağırıyor, gün geliyor, devran dönüyor. Bu sefer onu ele geçirenler diğerlerinin üstüne çıkıyorlar. Bunun adı demokrasi falan değil. Birileri demokrasicilik oynuyor, doğru. Ama dedim ya, ben patronsuz yayın derken her türlü patronu kastetmiştim. Buna siz de dahilsiniz. İşte bu demokrasicilik oyununun içinde ben yokum. Hiç olmadım. Bu yayında öyle bir yayın olmayacak. 6 yıldır nasıl devam ediyorsa aynı şekilde sürecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden buraya gelip aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen bunların konuşulmasına destek oluyorsunuz. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Siyasi inançlarımız, siyasi görüşlerimiz aynı değil bizim. Hatta bazılarının hiç yok. İnsanların inançları, inançsızlıkları hiçbir zaman ilgilendirmedi bizi. Bu değil ki belirleyici olan. Bizi Bir araya getiren şey koskoca bir ülke, vatan, memleket, bizim memleketimiz. Ve iyi yaşamak istiyoruz biz o memleketin içinde, birbirimizden vazgeçmeden. Ama bunu yapabilmek için sana göre bana göre değil de evrensel normlarda demokrasi üzerinden konuşalım, anlaşalım istiyoruz. Bunun yöntemi de sadece birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya çalışmak. Becerebilir miyiz? Vallahi işte şurada konuştuklarımızın içinden siz seçin bakalım, becerebiliyor muyuz, beceremiyor muyuz? Beceriliyor görünümlü insanları önce tokat deyip saldırıp hakaret ettikten sonra çok seviyorum sizi demek. Mesela bunun içinden çıkmanın yolu mu? Ben çok bilmiyorum ama çok önemi yok. Gerçekten çok önemi yok. Asıl olan konuşabilmek, birbirimizden vazgeçmeden konuşabilmek. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın ikinci gününe geldik. Üçüncüsünde de ölmez sağ kalırsam yarın sabah saat 9'da ben buradayım. Bugün ikinci yayına gelemeyecekseniz yarın orada görüşüp hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu ve yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.